Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 28.
Ana, Maxim Gorki, sayfa 184. Anladığıma göre siz halk okusun diye buraya kitap getirdiniz değil mi? Evet, sağ olun, halk adına teşekkürler ederim. Çünkü o gerçeği anlatan kitapları henüz anlayacak güçte değil, size bir teşekkür bile edemez. Oysa ben anlarım, işte onlar adına size teşekkür ediyorum. Ciğerlerinin heyecanını tutuklu atımlarıyla sık sık soluyordu. Sesi kısıktı. Zayıf ellerinin cılız parmakları padişahın düğmelerine dahil ilikleyemeyerek göğsünün aşınaya düşüyordu. Sofya dedi ki, böyle gece yarısı ormandan geçmek sağlığı için hiç de iyi değil. Ormanın yarısı hem rutubetli hem de soluğu keser. O soluk alarak yanıtladı. Artık benim için iyi kötü diye bir şey kalmadı. Yalnız ölümü sevinerek karşılayacağım. Sözleri insanı üzüyordu. Zaten bu durumuna bakanlar bir acıma duygusu duyarlardı. Bir fıçının üstüne çöküverdi. Otururken sanki kırılacakmış gibi bir çekingenlikle dizlerini kıvırdı. Sonra alnını örten terleri sildi. Saçları cansız kuruydu. Taşlar tutuştu. Alevler çıkmaya başladı. Her yandan titremeler titreşime uyanmıştı. Alevlerin önünde gecenin karanlıkları ürkek telaşlı ormanın içine kaçıştı. Ateşin önünde gece karanlığının sessizliği sanki bir hastanın kısık sözlerini dinlemek istemiyormuş gibi çevreyi kuşattı. Bununla birlikte ben yine bir işe yararım. Hiç olmazsa büyük bir cinayetin canlı bir tanığı görevini görebilirim. Bir kez yüzüme bakınız, yaşım 28'i geçmediği halde bugün ölümü bekliyorum. 10 yıl önce hiç zorluk çekmeden 200 kilo yük taşır, bu gidişle bu sağlam vücutta hiç sarsılmadan 70 yıl yaşayacağımı sanıyordum. Oysa topu topu 10 yıl yaşayabildim. Daha çoğuna da gücüm yetmez. Cebim boğuk bir sesle, işte dedi, her zaman yenilediği şarkı. Ateş yeniden tutuştu. Bu kez alevler daha çoğaldı. Karanlıklar yine kaçıştı. Sonra alevlerin üstünde yine göründü. Ocağın çevresinde gücünün karanlıkları sessizce cehenneme özgü haince dans ederek titreşiyorlardı. Isınan hava katlarının değmesiyle ağaçların yapraklarında bir fısıltı, hışırtı duyuluyor. Kıpkırmızı altın renkli alevler şen ateşli atılımlarıyla tah koşarak, kel yükselerek kılıcımlar saçıyordu. Ateşten tutuşan bir yaprak uçarak havaya yükseldi. Gökyüzündeki yıldızlar aşağıda oynaşan kıvılcımlarla, gülümseyen bakışlarla bakıyor, onları yükseklere çıkarıyordu. Hayır, bu yalnız benim şarkım değil. Benim gibi binlerce insan bu şarkıyı yineleyip durur. Evet, onlar da böyle birer canlı, acıklı destandırlar. Bilmezler ki yaşamları yoksul, mutsuz halk için bir ibret, kurtuluş dersi oluşturmaktadır. Ne insanlar vardır ki çalışmaktan sakat kalmış, güçsüz yitik bir hale gelmiş ya da hapishanelerde açlıktan ölüp gitmiş de ağzından bir tek yakınma sözcüğü bile çıkmamış. Haykırmalıyız, arkadaşlar haykırmalıyız, başka çare yok. Sabine iki büküm yüksünmeye başladı. Bütün vücuduna birer titreme gelmişti. Jacob önünde tuttuğu içki şişesini masanın üstüne bir demet soğanı da yere bırakarak hastaya döndü. Gel Samuel'i, sana süt getirdim. Hasta içmeyeceğini anlatan bir işaretle başını salladı. Jacob yine de onu kolundan tutarak masanın başına götürdü. Sofya alçak sesle azarlayarak dibine dedi ki, onu niçin buraya getirdiniz? Böyle şeyler onu çarçabuk öldürür. Hakkınız var, hiç olmazsa dostları arasında olsun. Çevrede sevdiği insanlar varken ölmek, yalnızlık içinde ölmekten çok daha kolaydır. Zaten bütün yaşamı acılar içinde geçti. Varsın bir parça daha çeksin de insanlara ders olsun. İnsanlar öyle geliyor ki, siz onun felaketini görerek ondan ayrılıyordunuz. Hüdün Sofya'nın yüzüne bir bakış fırlatarak karanlık bir biçimde yanıtladı. Asil kibarlar zenginlerdir ki Hazreti İsa'yı haça gerilmiş görmekten zevk duyarlar. Oysa biz insanları diri diri inceleriz. Ah ne olur siz de bunu öğrenip yapsınız. Hasta konuştu. İnsanları yok ediyorlar. Ya çalışarak bitiriyorlar ya da hapishanelerde çürütüyorlar. Neden? Eskiden Mufidor fabrikasında çalışmıştım. Çalışmak değil ya, sanki bir kürek cezası. Patronumuz bir şantöze, altından yapımı bir leğen ile vazo armağan etmişti. İşte benim başkalarının binlerce insanın yaşamı, gücü hep vazolar uğruna bitiyor. Yefen gülümseyerek dedi ki, yaratılışlarında yüksek bir ölmeye göre yaratılan insanlar, bakın nasıl işlerde kullanılıyorlar. Fena değil. Rubin avucunun içini masaya vurarak, bu duruma karşı haykırmalı dedi. Evet, buna katlanmamalı. İbnati yalnız gülümsemekle yetindi. Ama dikkat etmişti. Üç delikanlı pek az söz söylüyorsa da aç bir ruhun tutkulu dikkatiyle dinliyorlardı. Rubin söze başlayınca bütün bakışlar ona dikiliyor, onun yüzünü inceliyordu. Favori'nin sözlerini dinlerken yüzlerinde acı buruşukluklar oluşuyordu. Sanki hastaya acımıyorlarmış sanılırdı. Ana Sofya eğilerek hafif bir sesle sordu. Söylediğini doğru mu? Sofya yüksek sesle yanıtladı. Evet, doğru, gazeteler bile yazmıştı. Olay Moskova'da geçti. Rubin bütünledi. Hem o adam cezasız kalmıştı. Böyle damlayan bir adamı cezalandırmak gerekiyordu. Onu almalı, sürükleye sürükleye bir anına götürmeli, parça parça ettikten sonra iğrenç vücudunu köpeklerin önüne atmalıydı. Hele dur, bir kez halk uyansın, bak o zaman ne büyük cezalar verilecek. Ocak eski şiddetiyle durmadan yanıyordu. Biçimi tanımlanamayan gölgeler ateşin çevresinde dönüyor dolaşıyor, alevlerin delice oyunlarını sanki özgürlükle izliyorlardı. Savaylı bir tahta parçasına oturarak cılız saydam ellerini ateşe uzattı. Rubin onu göstererek üzgün bir baş sallamasıyla Sofya'ya dedi ki, zavallının durumu bir kitabın sayfalarından daha konuşkan, daha etkili. Bir adam insana bir kitaptan daha çok şeyler anlatıyor. Kimi zaman olur ya, bir makine çalışırken bir adamın kolunu bacağını keser ya da öldürür, yok eder. Düşünecek olursa bu felaketin yanılgısı o adama özgüdür. Böyle bir felaketten yalnız o adam sorumlu olabilir. Öyle bir adama al da kanını iç, yaşamını zehirle, sonra gereksiz bir şey gibi bir yana at. İşte bu kötü. İgnati alçak sesle, evet dedi, ben bir bucak müdürü bilirim. Köylülere atını selamlatırdı. Ara sıra hayvanı gezmeye çıkardıklarında köylüler onu selamlarlardı. Selamlamayan tutuklanırdı. Bu da o türden. Böyle hayvanı selamlatmanın ne gereği var? Hiç. Neden? Hiç. Yemekten sonra hepsi ocağın çevresinde toplandı. Önlerinde ateş coşkun atılımlarla odunları kavrayarak yanıyor, arkada karanlıklar büyü ormanı kapıyordu. Hasta gözlerini açmış ateşe bakıyor, durmaksızın öksürerek titriyordu. Sanki zavallı yaşamın son parçaları bunalan perişan vücudu terk etmekte acele ediyormuş gibi göğsünü sarsarak çıkıyor, alevler hasta yüzünde garip birer gölge oyunuyla gerçekten bir ölüyü andıran derisinde bir dirilik bile uyanmıyordu. Yalnız gözlerinde mavimtırak bir can çekişme parıltısı vardı. Jacob eğlenerek sordu. Savelli, istersen kulübeye gir de orada otur. Savelli kendini zorlayarak, niçin dedi, tersine ben burada oturmayı yeğe tutarım. Çünkü anlıyorum, artık insanlar arasında çok bulunacağım. Çevresine bakındı. Bir an sustuktan sonra solgun bir gülümseyişle sözünü sürdürdü. Sizin aranızda bulunmak bana iyi geliyor. Size baktıkça kendi kendime şimdiye dek kötülük, aşağılanma görenlerin, bütün bu zalim insanlardan bunun ödünü almayacağına malum diyorum. Kimse yanıt vermedi. Hastanın başı göğsüne düşmüş uykuluyordu. Rubin uzun süre ona baktıktan sonra hafif bir sesle dedi ki, bizi ziyarete geldi. Oysa daha oturmadan aynı dersi anlatmaya başladı. İgnati yine hafif bir sesle, evet dedi, hem bir şeyi birkaç kez dinlemek insanı bıktırıyor. Oysa onun serüvenini bir kez dinlemek yeter. Bir daha unutulmaz ki. Zavallı durmadan yineler durur. Rubin kaygılı, çünkü ona göre her şey serüvendedir. Bütün yaşamını bir serüven özetliyor, anladın mı? Bu serüven salt kendisinin değil, yıllarca insanın da yaşayışını anlatmaktadır. Ben belki 10 kez dinlediğim halde kimi zaman kuşkularımı yok edemiyorum. İnsanın kime hoşnut mutlu zamanları olur. O zaman acıma duygusu duyar. Yoksul, zengin herkese acır. Çünkü zengin de kimi zaman yanlış yola gider. Yoksul açlıktan, zengin tutkusundan yanılır. Zenginin gözlerini altın bağlar. İşte insan bunu düşününce kendi kendine, hey zavallılar nedir yaptığınız, kendinize geliniz, düşününüz, adam gibi namusluca düşününüz der. Hasta olduğu yerde sallandı. Gözlerini açtı, yere uzanarak uyudu. Jacob yavaş yavaş kalktı. Kulübeye gitti. Oradan bir yorgan getirerek Savelli'nin üstünü örttü. Sonra yine Sofya'nın yanına oturdu. Şimdi ocağın çevresinde konuşanların seslerini, odunların çıtırtısı, alevlerin gürültüsü karışıyor, ateş ocağın çevresini alan gölgelere karşı çirkin bir ihanet gülüşüyle gülümsüyordu. Sofya söze başladı. Ulusların yaşayışlarını, özgürlüklerini sağlayan, hukuku elde etmek için nasıl uğraştıklarını, İrlandalıların felaketlerini, Fransız işçilerinin savaşlarını anlattı. Hava serin olmakla birlikte onun üstünde kısa bir ceket vardı. Yakası açık, göğsünün düğmeleri çözüktü. Ama bu heykel gibi vücudu şefkat dolu bir bakışla izledikten sonra dedi ki, ''Hava soğuk, arkana bir şey alsan fena olmaz.'' Hayır istemem, içim ateş gibi. Üç delikanlı ocağın karşısına geçmiş, ayakta alçak sesle konuşuyorlardı. Hasta hala yerde uyuyordu. Göğün kara yüzeyi sararıyor, gecenin gölgeleri yavaş yavaş dağılıyor, yapraklar ürkek, oynak güneşi bekliyordu. Rubin Sofya'nın elini sıktı. Şimdi Allah'a ısmarladık, kasabada sizi nasıl aramalı? Ama atıldı, onu sormak gereksiz, gelin beni bulun. Köylüler hep birden yavaş yavaş Sofya'nın çevresini alarak işten dostluklarını anlatan bir beceriksizlikle elini sıktılar. Hallerinden belliydi ki hepsinde de bu kadına karşı gizli bir sevgi, minnet duygusu vardı. Bu duygunun yeniliği onları böyle heyecana düşürüyordu. Uykusuzluktan kuruyan gözlerinde mutlu bir gülümseme parıldayarak sağ ya da sol ayak üstünde duruyor, dikkatli bakışlarla Sofya'nın yüzüne bakıyorlardı. Jacob sordu, gitmeden önce biraz süt içer misiniz? Şimdi hem yürüyorlar hem konuşuyorlardı. Oradan çıkmış tarlalara varmışlardı. Karşıdan güneş doğuyordu, henüz görünmüyordu. Otların üstünde renk renk çığ taneleri bir bahar sevinciyle titreşerek parlıyor, iri kargalar ağır kanatlarını sallayarak uçuşuyor, sonbaharda tohumlara atılmış tarlaların üstünde kara kara kuşlar kesik çığlıklarla ötüşerek sıçrıyor, ta uzaktan bir asma kuşunun sesi geliyordu. Güneş çıkmış, ta uzaklardan, dağ tepelerinin ardından gecenin karanlığını büsbütün silmiş, ortalığı aydınlatmıştı. Pelagi'nin yaşamı tuhaf bir durgunluk dönemine girmişti. Öyle ki ara sıra buna kendi de şaşırıyordu. Oğlu hapishanede korkunç bir cezanın gelmesini bekliyordu. Ancak oğlunu düşündükçe elinde olmadan Andre'nin, Fedya'nın, daha başkalarının yüzleri, bir yığın tanıdığın hayali gözlerinin önünden geçiyor, oğlunun yazısına ortak olanları birer birer düşündükçe, düşünce çemberi genişleyerek, kendinin de haberi olmadan, birer hafif ışık halinde bir şeye değerek, her yönü aydınlatmaya, bütün görüntüleri bir tablo içinde birleştirmeye çalışarak, çevreye dağıldıkça, ama oğlunu görmemekten doğan kaygıyı, Pavel'in geleceğinin ne olabileceği beklentisiyle duyduğu korkuyu düşünmeye zaman bulamıyordu. Sofya çok durmadan gitmişti. 5 gün sonra yine öyle şen ateşli geldi. Birkaç saat oturdu, yine gitti. Gittiği yerden ancak 15 gün sonra geldi. Ara sıra kardeşinin odasına çıkıyor, biraz piyano çalarak evin durgun yaşayışını canlandırıyordu. Ana müzikten hoşlanmaya başlamış, müzik dinlemek gitgide onun için bir gereksinim haline gelmişti. Öyle sanıyordu ki bu çalınan şey göğsünden tatlı akım geçirerek kalbine giriyor, kafasında doğan acı düşünceler çevik bir yürüyüşle geçiyor, ezgilerin saldırısı içinde kafasına ince güzel sözler yeni bir yaşam gücü dolduruyordu. Pelagi kendine özgü eşyayı dört bir yana atıp sigara külleri savuran Sofya'nın bu düzensizliğine güçlükle katlanıyordu. Hele onun hiçbir şeyden sakınmayarak korkusuzca söz söyleyişine bir türlü alışamıyordu. Ananın gözünde Sofya, büyüklük satmak tutkusu besleyen, insanları merak edilecek birer oyuncak gibi gören çocuktan başka bir şey değildi. Bir yandan çalışmanın değerinden, kutsallığından söz eder, öte yandan öteyi beriyi darmadağın ederek zavallı kadını bu şeye zora sokardı. Hem serbestlikten, kişinin özgürlüğünden dem vurur, hem de insanı öfkelendirecek telaşlarıyla, o hiç bitip tükenmek bilmeyen tartışmalarıyla, her zaman, her şeyde en öne geçmek isteğiyle herkesi sıkar dururdu. Gerçekten Sofya'nın halinde birbirine karşı pek çok şey vardı. Ama bunu bildiğinden her zaman çekinerek davranırdı. Nikola'ya karşı ise içten bir sevgi besliyordu. Nikola'nın hali, davranışı yine her zamanki gibi kaygılı, yaşayışı yine öyle düzgün tek düzeydi. Sabahleyin saat 8'de kalkar, kahvaltısını eder, yüksek sesle gazetesini okur, ara sıra önemli haberleri buldukça bunları açıklardı. Pelage, Nikola ile Andrei'nin karakterlerinde bir benzerlik buluyordu. Nikola da küçük Rusyalı gibi insanlardan söz ederken kim öfke gösterecek sözcükler kullanmaz, bütün insanları yaşamın güçlüklerinde kötülüğün kurbanı, mahkumu sayardı.
Ayrım sonu.